Hayırlı günler Erkam Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri. Bugünkü sohbetimizde yine Mehmet Akif Ersoy hakkında sohbet etmeye, onun çeşitli yönleri üzerinde durmaya devam edeceğiz inşallah. Geçenki konuşmalardan sonra bir arkadaşım Mehmet Akif'in hayatı hakkında da ana hatlarıyla en azından yetişmesi, sonra yaptığı işler bilgi verirsen iyi olur diye beni ikaz ettiği için ben şimdi herkesin hayatını zaten iyi bildiğini düşündüğümden dolayı hemen mevzulara geçmiştim. Bugünkü sohbetimizde bu değerlendirmenin ışığı hakkında kısaca Akif'in hayatından başlayalım. Bilindiği gibi Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da Fatih semtinde Sarıgüzel mahallesinde 1290'da yani 1873 aralığında dünyaya geldi. Eskilerin tabiriyle kadem bastı bu dünyaya diyelim. Babası kendisi pek küçük yaştayken, daha doğrusu babası küçük yaştayken Arnavutluk'tan İstanbul'a geliyor ve medrese tahsili yapıyor. Sonra Fatih Medresesi müderrisi oluyor Mehmet Tahir Efendi. Tahir ismi biliyorsunuz temiz manasına geliyor. Fakat Hazret biraz fazla titiz olduğundan temizlik konusunda Temiz Tahir Efendi diye diğer meslektaşlarından ayırt ediliyor. Demek ki Tahir Efendi'nin, Temiz Tahir Efendi'nin tertemiz efendim Mehmet Akif isminde bir oğlu oluyor. Bu çocuk annesi Emine Şerife Hanım Buharalı. Bu Kur'anlı ev diye adlandırdığı, geçen de bahsettik biraz, Fatih'teki bu güzel evde, Fatih Camii'nin gölgesi altında bulunan bu güzel evde yetişiyor. İlk dini bilgilerini, dini tahsilini evde öğreniyor. Ev, yuva olarak öğreniyor. Ve bu erken yaşlarda bunları öğrendiği için de onun din konusundaki bilgileri çok erken yaşlardan itibaren gönlüne, kalbine, kafasına adeta siniyor. Ve Fatih'te bir ilk mektepte, daha doğrusu Emir Buhari Sıbyan Mektebi'nde başlıyor tahsiline. Emir Buhari de Buhara'dan gelen, İstanbul'da yaşayan çok tanınmış, bugün dahi kabri, mektebi, cami haline gelmiş olarak Fatih'te bulunan bir mühim mutasavvıftır. Orada başlıyor ve bu güzel, Mithat Cemal'in Kur'anlı ev dediği bu güzel ev ile mektep, yani ilk mektep Emir Buhari Sıbyan Mektebi'nde tahsiline başlıyor. Sonra Fatih Muvakkıthanesi'nin yanındaki İptidai Mektebi'nde İptidai yani ilkokula yazılıyor. Dolayısıyla bakın, Fatih gibi önemli bir yer ve burada Kur'anlı bir evde doğuş ve Fatih Camii'nin gölgesinin düştüğü bu mahallede Emir Buhari Sıbyan Mektebi'ne başlıyor. Ve daha sonra da Fatih Muvakkıthanesi'nin yanındaki İptidaiye devam ediyor. Nitekim onun Rüştiye tahsili de yine Fatih Merkez Rüştiyesidir. Yani burada bir şey var, işaret etmek istediğim şey. Bir kere ev eğitimi çok önemli. Bugün biz maalesef çocuklarımıza evde istediğimiz dini eğitimi veremiyoruz. Çocuklarımız daha çok televizyonla, bilgisayarın onlara aktardıklarıyla daha çok küçük yaşlarda zihinleri karışıyor diyelim, bozuluyor demek de mümkün ama biraz daha tahfif edelim, karışıyor. Bu karışık zihinlere çocuk büyüdükçe İslam'ın gerçeklerini, hakikatlerini bizim anlatmamız gerekirken biz annesi bir başka şekilde yorgun, babası bir başka şekilde yorgun olduğu için bu konuda da çocuklarımıza yeterli dini hassasiyeti aşılayamıyoruz. Hatta bugün o hale geldik ki çocuklarımız bir müddet sonra, mesela ben biliyorum, babası çocuğa Muhammed ismini koymuş. Çocuk ortaokula başladıktan sonra artık Muhammed ismini kullanmıyor. Annesi bunu fark edince niye? Bu fazla, efendime söyleyeyim, benim bir amiyane tabirim vardır, koyu yeşil geliyor demek istiyor. Onun için ben öbür ismim olan, efendime söyleyeyim, Atilla'yı kullanıyorum diyor mesela. Yani adından pek erken yaşta utanan bir Müslüman muhiti içindeyiz diyebiliriz. Allah inşallah bu noktayı daha ileriye vardırmaz ki şaz bazı örnekleri var ama daha da yaygınlaşmaz. Dolayısıyla böyle bir muhit içinde, böyle bir mübarek muhit içinde doğmuş, okumuş olmak çok önemli. Bir de Safa, hatta Akif diyor ki benim ilk öğretmenim, ilk hocam babamdır ve ne öğrendiysem, ne biliyorsam kendisinden öğrendim. Şimdi bakınız, bugün biz çocuklarımıza bu manada öğretmenlik yapabiliyor muyuz? Ey babalar, ey anneler, bunu yapabilenlerin, mutlu ailelerin, bu yönde nasipli ailelerin sayısı bugün herhalde epey azdır. Çünkü herkes günün dağdağısı ve karmaşası içinde yuvarlanıp giderken çoluğuyla çocuğuyla yeterince meşgul olmaya vakit bulamıyor. Babası Tahir Bey, Tahir Efendi, aynı zamanda Mühürdar Mehmet Emin Paşa'nın oğulları İbnül Emin Mahmud Kemal ile Ahmet Tevfik Efendi'nin hocası imiş. Şimdi bu aile çocuklarına özel hoca olarak kimi tayin edebiliyorlar? Tahir Efendi'yi. Akif de o ailenin çocuklarıyla beraber onların öğrendiklerini babasından öğrenmeye başlıyor. Özellikle yazın bu özel hoca derslerini Paşa'nın Yakacık'taki köşkünde verdiği için ailece onlar da köşkün bir dairesine kalıyorlar. Akif de bir taraftan bu derslere katılıyor. Diğer taraftan da bu iki ileride önemli isim olacak ki Mahmud Kemal İnal bugün hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız son devir Osmanlı efendilerinden biriydi. Alim, sanatkar, yazar, musiki şinas bir zat. Böyle bir ortamda yetişiyor. Sonra Fatih Merkez Rüştiyesi'nden 1885'te mezun oluyor. Mülkiye'ye yazıyor. Mülkiye'ye kaydolunuyor. Fakat babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için kendisi bu sefer Baytar Mektebi'ne gidiyor. Sebebi, mezun olanlara iş verecekler hemen mezun olur olmaz diye. Bu arada babasının vefatı yetmemiş gibi evleri Fatih yangınında yanıyor ve bu sıkıntılar içinde Akif okulunu birincilikte bitiriyor. Buraya gene bir nokta, daha doğrusu iki nokta koyalım ve bakın, sıkıntı olunca insan onu aşmak için daha çok gayret gösteriyor ama rahat bir aile hayatı insanı daha tembel, daha mesuliyetsiz, daha rahatına düşkün, eskilerin tabiriyle temperest yapıyor. Yani bugün birçok aile biliyorum ki çocuklarının onlara daha iyi hayat sağlamak için, hayat şartları temin etmek için canlarını dişlerine takıyorlar, çalışıyorlar. Fakat çocuk onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor, onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu giymiyor, bunu giymiyor hale geliyor. Ve tabii tahsil hayatı da aynı şekilde başarılı olamıyor. Onun için buna da çok dikkat etmek lazım. Yani çocukları 7 yaşından sonra, özellikle de 10-12 yaşından sonra artık onlara mesuliyetlerini hatırlatıcı davranışlarda bulunmak, onların önüne yemeğe koyup yiyin deyip ondan sonra yemiyorlarsa kaldırmak, sonra mızmızlık ediyorlarsa ona aldırmamak, ki bugünkü pedagogların söyledikleri de bunlardır. Bu şekilde hayat ile, gerekirse açlıkla, gerekirse sıkıntıyla baş başa bırakmak lazım. Halbuki biz çocuklarımızı üniversiteyi bitirene kadar onlara çocuk muamelesi yapıyoruz. Klasik Osmanlı terbiyesinde çocuk 5 yaşından sonra, özellikle de 10 yaşından sonra artık adam gözüyle bakılır. Onların okudukları kitaplara bakıyoruz, bize onu gösteriyor. Efendim, söyledikleri türkülere, şarkılara bakıyoruz, bunu görüyoruz. Dini hayatlarına bakıyoruz, artık mesuliyetini yüklenmiş fertler olarak gayret ettiklerini ve hayatı karşılamaya hazır olduklarını görüyoruz. Bugün bizler bunlardan maalesef bile bile mahrumuz. Hani bile bile lades deniyor ya, biz kendi ahfadımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu bizden sonraki hayata hazırlamakta çok mülayim ve mühmel, yani eskilerin tabiriyle onlara yumuşak fazla davranıyoruz, fazla yumuşak davranıyoruz ve onların bu tarz sıkıntılarla karşılaşmamaları için kendimizi parçalıyoruz ve onlar rahat etsinler. Neden? Bunun sebebi de çoğumuzun gençliğinde aynı rahatı bulamamamızdır. Biz ölmedik, görmedik, onlar görsünler diye. Bu noktadan sonra Baytar Mektebi'ni bitiriyor dedim. Bakın burada bir şey var. Bugün Baytar Mektebi Halkalı'da. Yani Sabahattin Zaim Üniversitesi ile adıyla anılan koca bir üniversite haline gelmiş. Düşünün, Fatih'ten oraya yürüme gidip geliyor. Bizim çocuklarımıza şuradan bir şey al demiyoruz, desek bile ben oraya nasıl gideceğim diyor. Buradan bağlar başına gitmeyi, yürüme gitmeyi kabul edemiyorlar. Buna biz de aynı şekilde, biz de ya imkanımız varsa arabamızla, yoksa vesaitle gitmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bu kadar mesafeyi yürüyen adam ne yapıyor? Sportmen bir yapıya sahip oluyor. Böyle olunca da Akif çok erken yaşlarda sportmen oluyor. Okulda spor yaparken güreşe merak sarıyor ve iyi bir güreşçi oluyor. Ve edebiyata kabiliyeti varmış ki son 2 senesinde Baytar Mektebi'nin bu sefer şiirle çok meşgul oluyor. Efendim, gerekli kitapları okuyor ve kaynaklar şiire olan ilgisini artırdı diye söylüyorlar. Şimdi bakın, bu ilgiyi artırmak da anaya babaya düşen bir şeydir. Bilmiyorum, daha önceki sohbetlerimde söyledim mi, babam bana ilkokulda okurken şiir ezberlediğim zaman 50 kuruş, eğer şiir yazarsam 1 lira ve o zaman da o paralar gümüştendi, gümüş vereceğini, 1 lira gümüş, 1 liralık gümüş 50 kuruşluk vereceğini söylerdi. Ben efendime söyleyeyim, şahsen şiir ezberledim. Zaten çocuğun hafızası tertemizdir. Ama şiir yazma konusunda bir başarı gösteremedim. Ama bu sefer madem ki şiir yazamıyorum, bu şiir yazanları tanıyayım diye edebiyata merakım arttı. edebi eserleri okudum ve neticede yine ben karlı çıktım. Onun için çocuklarımızı kabiliyetleri istikametinde yönlendirmeliyiz. Ve Akif mektebi bitirdikten sonra görev yeri İstanbul olmakla beraber Edirne'de, Anadolu'da, Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde dolaşarak mesleğini, yani baytarlığı, yani bugünkü tabirle veterinerlik yapmaya başlıyor. Bu ne demek? Akif o zamanki Osmanlı coğrafyasının büyük bir kısmını mesleği icabı dolaşıyor ve oradaki köylülerle, efendim oradaki insanlarla, oradaki tabiatla haşır neşir oluyor. Bu haşır neşir olmak lafını yabana atmayalım lütfen. Çünkü insan hangi ortamda bulunur, hangi ortamın içinde o ortamla birlikte kaynayıp şekillenebilirse daha sonra onun faydalı neticelerini onun hayatında, eserlerinde, çalışmalarında görmek mümkündür. Bir tarihte bir arkadaşımızın köyüne ailece gitmiştik. Bizim çocuklar o zaman çok küçüktü. Tabii köy ne olur? Köyün kendisine ait bir köy kokusu olur. Bir de ahırları kokar. Bizimkilerin ilk gittiklerinde karşılaştığı şey, o zaman ilkokula bile başlamışlardı. Ay burası nasıl kokuyor? Şimdi köyün nasıl kokacağını bilmeyen, hatta bırakın onu, efendim bir hayvanı tutamayan, sevemeyen, okşayamayan, ona işte su veremeyen, ot veremeyen, yiyeceği domatesin ağaçta mı, yerde mi bittiğini bilemeyen nesillerle karşı karşıyayız. Özellikle şehir hayatı bunu bize bu hale getirdi. Dolayısıyla ortamı tanımak, bilmek çok önemlidir. Nitekim Akif'in şehir hayatından bu şekilde uzaklaşması onun şiirlerine de aksetmiştir. O kadar ki Akif'in çok kuvvetli bir tasvirciliği vardır derler. Realizmi vardır derler. Edebiyat diliyle söyleyecek olursak o realizm nereden kaynaklanıyor? İşte hani bir şiirinde söylüyor ya, kendisi ne söylemişsem görüp de söylemişim. İşte bu görmek ve söylemek. Bir de burada şuna işaret edelim. Görmenin bir bakmaktan farklı tarafı vardır. Şimdi insan bakar fakat görmez. O halde biz çocuklarımıza bakmayı ve görmeyi öğreteceğiz ki onlar o içinde bulundukları muhit, ki en büyük mektep, medrese tabiattır, köy hayatıdır, efendime söyleyeyim, oradan alacaklarını, almalarını sağlamalıyız. Özellikle bugün şehirlerde yaşayan bizler köyden, tabiattan demek lazım belki, ne çocuğumuz zevk alıyor, ne de biz eski hatıralarımız olmasa oraları ziyaret bile etmeyecek hale geldik. Onun için Akif'in bu özelliğine bir daha kısaca işaret edelim. Hazret bir kere böyle bir aile muhitinde yetişmiş bir. Ondan sonra Anadolu'yu, yani memleketi tanımış dolaşmış. Bu dolaşmanın köyü, köylüyü, insanları, şehirliyi, efendimizin aydını, cahili, hacıyı, hocayı tanıma konusunda ona verdiği pek çok bilgi var. Bu da önemli bir özelliktir. Yani Akif içinde bulunduğu muhitin kendisine kazandırdıklarını almış ve onları da hem şiirlerine, hem yazılarına, hem de daha sonra genişçe üzerine durmaya çalışacağımız gazeteciliğine, ki bu laf bana birazcık Akif için hafif kalıyor, yayıncılığına yahut o zamanki imkanları düşünürsek iletişimciliğine aksetmiştir diyebiliriz. Onun için böyle bir durumu var. Bu arada ihmal ettiğimiz bir husus var. 8-10 yaşlarındayken hafızlığa başlıyor. Sonra 20-25 yaşlarında hafızlığını da ikmal ediyor. Bakın, bu hafızlığını ikmal etmek meselesi de çok önemlidir. Çünkü hafız olunca Kur'an'ı ister istemez yükleniyorsunuz ve hıfz ediyorsunuz ve sonra onun manasını öğrenmeye gayret ediyorsunuz. Ve öğrenmeye gayret edince de bu sefer Arapça gibi muazzam ve muhteşem bir dili de öğrenmek konusunda ciddi adım atıyorsunuz. Ha, bugün şunu diyebilirsiniz: efendim biz Arapça öğrenmek için hafızlığa mı başlayalım? Yo, bu yo'nun söylediğim vurguda ve tonda olması bugün o kadar tabii ki, ama ciddi bir Arapça bilgisine, ilmi bir Arapça bilgisine sahip olursanız bunu Kur'an'ı hıfzederek de yapabilirsiniz. Çünkü Arapçanın bütün kaideleri, bütün belagati, bütün sanatı Kur'an-ı Kerim örneğinden hareketle ortaya çıkmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim öyle muciz, öyle mucizevi, öyle efendim edebi değeri, sanat değeri yüksek bir metindir ki Arap diline daha sonraki estetik özelliklerini veren esaslar bu kitaptan çıkarılmıştır. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'i daha çok dinimizi, diyanetimizi öğrenmek için okuyacağımızı düşünürüz. Şimdi bu daha önce yine söylemiş olmalıyım. Mithat Cemal diyor ki, Akif bakıyor ki bütün örnekler, şevahit diyor, şahitler yani deliller Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Kalkıp Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor diyor. Evet, Akif bu kadar azimli bir insan, bunu idrak ettiği anda böyle olmuş olmalıdır. Mithat Cemal'in böyle demesinin de bir değeri vardır. Ama biz bugün din adamı olan çocuklarımıza bile, olacak çocuklarımıza bile hafızlık yaptırmıyoruz, Arapça öğretemiyoruz ve tabii başka eksiklerimiz de var. Onlara Akif'in hayatını anlatırken tekrar o konuya döneceğiz. Dolayısıyla Akif'in hayatının ilk devresi o zaman İstanbul yetişme devresi, ikinci devresi bu baytarlık vazifesiyle Anadolu'yu, coğrafyayı ve o coğrafyada yaşayan insanları ve o coğrafyanın değerlerini tanımak konusunda olmuştur. Bu da onun yetişmesine, yani Akif olmasına demek belki daha doğru, imkan sağlamıştır. Şimdi bu noktalara dikkat edince Akif'in ileride nasıl Akif olduğunu da çok daha rahat anlamamız mümkün olacaktır. Burada bir ara vererek daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet, Erkam Radyosu'nun Akif dostu, ilim aşıkı, bilgi peşinde koşmayı hedefleyen aziz dinleyicileri, sohbetimizin bu kısmında bir başka yöne temas ederek devam edelim. Şimdi Akif Halkalı Ziraat Mektebi'ni bitirdikten bu vazifeleri yaparken Şam'dayken bir vesileyle Şam'a yine bu mesleği dolayısıyla gittiğinde orada hıfzını tamamlıyor ve İstanbul'daki hocasına hıfzını tamamladığını ve dönünce inşallah bir hafızlık cemiyeti yaptığını da yazıyor. Daha sonra ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra İstanbul'a dönüyor ve Akif'in bu yetişmesi için İstanbul'daki hayatından sonra coğrafyayı tanıma diyebileceğimiz bir Anadolu'yu veyahut Osmanlı ülkelerini coğrafyasını dolaşmasının ardından İstanbul'a dönmesi onun bu sefer bir kültür merkezi, hani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle söyleyelim, beldetün tayyibe, belde-i tayyibe, memleketlerin, beldelerin en güzeli. Buradaki güzellik her bakımdan kemale işaret eder. İstanbul'a döndükten sonra Sırat-ı Müstakim mecmuasını çıkarılması faaliyetine katılıyor. Bilindiği gibi Sırat-ı Müstakim mecmuası meşrutiyetten sonra Eşref Edip Bey ile birlikte efendim Darülfünun müderrislerinden olan Ebu'l-Ula Mardin tarafından çıkarılmaya başlanıyor ve Akif de bu faaliyete katılıyor. Çok sonraları da Akif'in baş muharrir olarak derginin üzerinde adını görüyoruz. Bu dergi başlangıçtaki Sırat-ı Müstakim, sonraki Sevilur Reşat ismiyle bizim yayın hayatımızda 25 sene çok etkili olmuş. Buradaki çok lafını her alana dağıtabilirsiniz. Yani her bakımdan eskiler her cihet derlerdi. Her yönden, her taraftan demek, çok etkili olmuş bir derginin baş yazarı oluyor. O zaman baş yazar demek aslında dergiyi çekip çeviren adam demektir. Bu sebeple Akif'e efendim gazeteci diyoruz ama bu yetmez. Bugün belki iyi bir naşir, işte yayın müdürü vesaire gibi sözler söylemek lazım. Ve Akif ayrıca bu sırada yazdığı yazılarla şiirlerini de Sırat-ı Müstakim'de yayınlıyor. Yani Sırat-ı Müstakim'in her şeyi, Sebil-ül Reşad'ın her şeyi Akif oluyor baş muharrir sıfatıyla. Demek ki onun İstanbul'da yaşadığı bu devrede önemli bir tarafı da bu. Ben ona kısaca Sırat Sebil devresi diyorum. Bu mühim mecmuayı çıkardığı zaman oluyor. Ve bakın, Akif öyle bir yetişmiş ki bu özellikleriyle böyle bir güzel mecmuayı her hafta bir yazı ve bir şiir yazarak en azından çıkarabilecek bir kalem sahibi olmuş oluyor. Bunlar daha önce dediğimiz gibi onun yetişmesinin neticeleridir. Efendim, bunun yanında Akif, bugünkü tabirle ne diyelim ona, aktivist diyebiliriz de bu kelimeyi ben sevmiyorum, bir iş adamıdır. Yani yapılması gereken iş neyse onu yapmaya ilk adımı atanlardan, ona ön ayak olanlardan, o konuda taşıyabildiği bütün mesuliyeti üzerine alanlardan birisi oluyor. Bu devredeki bu Sırat Sebil neşriyatı konusundaki çalışmalarını belki müstakil bir konuşmaya bırakmak daha isabetli olacaktır. Bu devrede bir taraftan bu mecmuanın çıkması için eline kalemi alarak her türlü faaliyeti yaparken, yazı faaliyetini yaparken etrafına devrin belki biraz amiyane tabiri olacak ama anlaşılsın diye söylüyorum, bu bir deyimdir, deve dişi gibi olan yazarlarını, yani çok güçlü, kuvvetli, ilmi ve kalemi ve sanatı ve bilgisi kuvvetli adamları toplayarak bu mecmuada onlarla beraber bir faaliyet yapıyor ki bu faaliyet nasıl bir faaliyet diye sorarsanız Sebil-ül Reşad'ın başlığındaki ifadelerle söyleyecek olursak efendim Sebil-i Reşat ve Sırat-ı Müstakim'in başlığının altındaki faaliyetlerle dini, ilmi, fikri, edebi, siyasi bir mecmua olarak bunu neşrediyorlar. Efendim ve bu hakikaten bu konuların her birinde çok ciddi bir yazısı olan ve yazılarıyla sadece Türkiye'ye, Osmanlı dünyasına değil, bugün artık sınırlarımız dışında da kalan Arap dünyasına, Türk dünyasına, Avrupa ve hatta Amerika'daki Müslüman fikir adamlarına varıncaya kadar etkili olan bir mecmua çıkarıyor. Bu mecmuanın tirajı da bugünkü rakamlarla belki küçük ama o devrin imkanları düşünüldüğünde çok büyük oluyor. Akif bu işi yaparken bir taraftan da efendim hem hususi dersler veriyor. Yani bazı hali vakti yerinde kimselerin çocuklarına özel öğretmenlikler yapıyor. Bir taraftan dostlarıyla, kendisinden daha ileride seviyede olan arkadaşlarıyla Arapça okuyor. Muallakat ve Lamiyetül Arap gibi eserleri okuyor. Yani Arapçasını ilerletiyor. Bir taraftan gazetesi için yazı yazmak üzere Arapçadan ve Fransızcadan tercüme eserler hazırlıyor. Yani tercüme, bugün ne diyelim buna, tercümanlık da gene yetmiyor buna. Efendim mütercimlik belki yapıyor demek daha doğru oluyor. Bir de resmi okullarda hocalık yapıyor. Bunlardan bir tanesi kendi mezun olduğu mekteptir. Yani Halkalı Ziraat Mektebi'sidir. Bir başkası Çiftlik Makinist Mektebi'dir. Efendime söyleyeyim ve bir diğeri Darül Hilafetil Aliye Medresesi hocalığıdır. Daha sonra da İstanbul Darül Funun'unda hocalık yaptığını görüyoruz. Bu devrede Akif ne yapıyor? İstanbul'da bulunduğu için sahip olduğu bütün bilgileri ya basın yoluyla ya hocalık yoluyla ya şiir kitaplarını neşretmek yoluyla etrafa dağıtıyor. Yani burada en önemli şey Akif'in muallimlik vasfıdır. Ve dikkat ediyorum ben, hayatını teferruatıyla okuduğunuz zaman şu benim dikkatime çarptı. Akif hem öğreniyor hem öğretiyor. Mesela arkadaşlarıyla Arapça okurken onlardan başlangıçta biraz geri ama bir müddet sonra kendisi özel olarak çalışıyor, onların seviyesine geliyor. Hatta kendisi diyor ki okuduğumuz metinler biraz tokça olduğundan, bu bir medrese tabiriyle biraz tokça metin, yani zor metin olduğundan benim ayrıca çalışmam icap etti diyor. Mesela İstanbul'a Boşnak müftüsü geliyor, Fehmi Efendi'ye bir zat. Akif onun geldiğini ganimet biliyor. Ondan Arap edebiyatı okumak için evini taşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir hocanın oturduğu yere yakın ve ona sık sık derse gidebilmek için evini onun bulunduğu yere taşımak. Bu bizim kaide olarak bugün dahi düşünemeyeceğimiz, imkanlarımız hesap edildiğinde ise canım mümkün bile değil diyebileceğimiz bir husustur. Mesela yine o devredeki hayatına baktığımız zaman Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin evine, Mustafa Sabri'nin mi? Yanlış olmasın. O devrin Şeyhülislamlarından birisinin evine ciddi bir eser olan, tasavvufi eser olan bir kitabı okumak üzere gidiyorlar. Bir gidiyor, iki gidiyor, üç gidiyor bir arkadaşıyla beraber. Arkadaşına diyor ki, ben bu seferde eğer bize Efendi Hazretleri derse başlatmazsa bundan sonra gelmeyeceğim. Bakın, zamanın kendince boş geçmesine karşı da bir tavır alıyor. Allah'tan ki o derse gittikleri, o son derste efendim hoca efendi çok konuştuk, bugün de derse başlayalım diyerek onlara ders okutuyor. Şimdi yani bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor. Bu bana Hazreti Ali Efendimizin insanlar ya öğrencidirler ya öğretmendirler. Bu iki sınıfa dahil olmayanlar da hiçbir işe yaramaz manasındaki Arapça sözünü hatırlatıyor. Bakın, öğreneceksin ve öğreteceksin. Bunun dışında bir işe yaramazsın demek. İşte Akif hem öğreniyor hem öğretiyor ve aldığını, eline geçirdiği bilgileri, o hazineyi başkalarına da açıyor. Böylece tek taraflı olmadığını görüyoruz Akif'in. Bir de Akif bu şartlar altında yetişirken çok ahlaklı, çok haluk bir kişiliğe sahip oluyor. Zaten çok sözünün eridir. Daha önce de pek çok misalini duymuşsunuzdur. Söz verdiği halde yerine getirmeyen, söz verdiği halde onu evinde beklemeyen arkadaşlarıyla aylarca konuşmadığı oluyor. Burada bir anekdotu tekrar hatırlatayım. Mithat Cemal'e bir kış günü gidiyor ve onunla her hafta bir metin okuyacaklar. O kış günü kar yağıyor. O kadar kar yağıyor ki Mithat Cemal hatıralarında o gün diyor kapıya ekmekçi bile gelmedi. O kadar kar yağmış İstanbul'da. Akif Beylerbeyi'nde oturuyor. Kar yağdığını görünce vapurlar çalışmıyor. Üsküdar'a yürüyor. Üsküdar'dan bu tarafa, yani Yemiş İskelesi diyelim, bugün Eminönü'ne yakın bir yerdedir, Unkapanı tarafındadır. Oraya mal götüren bir pazar kayığı ile karşıya geçiyor. Sonra oradan Edirne kapısına yürüyor. Mithat Cemal'in kapısını çalıyor. Mithat Cemal açtığında karşısında sakalı, bıyıkları, kaşları adeta buz tutmuş kardan bir adam gördüm diyor. Hayrola demiş böyle bir şaşırmanın neticesinde. Akif'in cevabı şu: sözleşmedik mi diyor. Ben bugün sana geleceğim, sen de ders okuyacağız diye. Mithat Cemal akıllı bir adam bugünkü tabire göre, yahut Akif gibi bir adamla münasebetini koparmamak için böyle söylüyor, bir akıllık yapıyor diyebiliriz. Diyor ki, kuzum Akif'ciğim, benim sözümün şiddetli bir lodasa, kuru bir ayaza tahammülü yoktur diyor. Yani ben böyle hallerde evimden başımı bile çıkarmam diyor. Sen bu karda kışta bu kadar. Şimdi söze verdiği önem bu. Şimdi bu Akif'in çok haluk bir adam olduğunu da gösteriyor. Ahlak sahibi. Buna isterseniz ahlak-ı hamide diyelim. Bunun çeşitli misallerine ileride yeri geldikçe temas ederiz. Dolayısıyla Akif'in bu İstanbul devresi de çeşitli faaliyetleri bakımından onu hem hizmetini görüyoruz hem de yetişmesinin kalan ipuçlarını orada buluyoruz. Mesela bu devrede yine Almanların eline esir düşmüş esirleri ziyaret etmek için Osmanlı gizli teşkilatı, ne diyelim, MİT'i tarafındaki teşkilatı mahsus ediniyordu. Almanya'ya gittiğini görüyoruz. Gönderildiğini görüyoruz. Efendim isyan eden Suud Emiri, o zaman tabii Suud Emiri denmiyordu, onlar için Necid'e gönderildiğini biliyoruz. Yani hani iş eri demiştim ya, Akif memleketinin kendisinden istediği her şeyi, milletinin kendisinden beklediği her şeyi, talebelerinin kendisinden beklediği her bilgiyi bütün şartlar altında onlara aktarma konusunda çok yılmayan, korkmayan, endişe etmeyen ve endişelerden uzak kalarak kendini tehlikeye atmaktan çekinmeyen bir kişiliği, bir prensip adamı, bugünkü tabirle söylersek aslında da bir ahlak-ı hamide sahibi bir insan. Yani Kur'an'ın kendisine öğrettiklerini, hadisin kendisine öğrettiklerini, dini bilginin kendisinin ruhunda yerleşmesinin neticesini ne yapıyor? Kendi nefsine aktarıyor. Ve tabii bu vasıflarla öğretmen oluyor. Akif'in bir mısrağı vardır. Muallimim diyen adam olmak gerek imanlı diyor. Şimdi Akif'in imanı bu mertebede. Allah'a, Resulullah'a ve onların ortaya koyduğu ehli sünnet akidesine bu kadar bağlı. Hurafeden bu kadar uzak. Şimdi bunu söylediklerimin her biri için sizlere bir beyit okumak, safahatından bazı mısralar aktarmak mümkün. Ama ben istiyorum ki safahatını bütün Akif duyanlar, tanıyanlar, sevenler okusunlar. Çocuklarına okutsunlar. Bu çok önemli bir hizmettir. Nitekim Mahir İz Hoca Akif'in ahlakı hakkında çok veciz bir değerlendirmede bulunmuştu. Akif çelik iradeli millet mürşididir demişti. Bakın, çelik iradeli, yani iradesine sahip ve ondan taviz vermeyen, en zor zamanlarda bile taviz Akif'te görülmemiştir. Bir de milletini irşad etmek için her şeyi yapmaktan kaçınmamıştır. Yani bir başka tabirle söylemek gerekirse, İslam'ı anlatan, yayan, İslam'ın güzelliklerini nefsinde yaşayan, yaşatan ve öğreten bir insan olmuştur. Bu sebeple safahatı herkesin baştan oturup bıkmadan, efendim anlamıyorum gibi bahanelere sığınmadan okuması lazım. Böyle bir hem ahlaki, hem dini, hem siyasi, hem içtimai bir eserle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Bu sohbetimizi de burada noktalayalım inşallah. Kalın sağlıcakla, bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.